19. ayrım.
Bazen onunla konuşmak ve onu dinlemek aynada kendime bakmak gibiydi. Ruhlarımız birbirine çok benziyordu. O gün bir araya gelemedik. Nick o kadınla yemeğe gitti, ben de saçımı yaptırdım. Akşam yemeğinden erken döndüm ve yatağa girdim. Ama garip bir şekilde gözümü uyku tutmadı. Normalde başımı yastığa koyduktan saniyeler sonra uykuya dalardım. Ama o gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum. Sonunda kalkıp duş aldım. Saat 4:30'da yatağa döndüm ve sonunda 5'te uyudum. Sonradan hesapladığıma göre o gece Nick'le aynı saatte uyumuşuz. Onu yanımda, ruhumun bir parçası olarak acı çekerken hissediyordum. O gece neden uyuyamadığımı hiçbir zaman öğrenemedim. Ama içgüdüsel olarak Nick'in başına bir şeyler geldiğini biliyordum. Uykuya daldığımda onu düşünüyordum. Sabah 9'da telefon çaldı. Arayan Julie'ydi. Ne ağlıyor ne de bağırıyordu. Sesi çok normal geliyordu. Sadece adımı söyledi. Daniela. Sanırım ne olduğunu biliyordum. O öldü. Sözcükler ağzımdan çıkıvermişti. Evet, o öldü. Bunu bilmeme şaşırmıştı. Ama ben şaşırmamıştım. Tek yapabildiğim şaka yapıyorsun demek oldu. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. O ölmedi. Şaka yapıyorsun. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylüyordum. Elimde değildi. Bunları ona yüzlerce defa söylemiş olmalıyım. Bozuk bir makine gibi sesler çıkarıyordum. Sonunda Julie, o öldü. Şaka yapmıyorum diye bağırdı. Olanları bir çırpıda anlattı. Aşırı dozda morfin almıştı. Onu dizlerinin üstünde, başı yatağa eğilmiş bir halde, yanında iğneyle bulmuşlardı. Anında ölmüş olduğunu söylemişlerdi. Nick 3 kere daha bu maddeden kullanmıştı ve buna alerjisi olduğunu biliyordu. Ona eğer bunu bir daha denerse kesinlikle öleceğini söylemişlerdi. Julie'nin tahminine göre bu kez aldığı doz öncekinin 5 katıydı. Bu kez emin olmak istemişti ve olmuştu. Paul sabah 4:30'da onu yalnız bırakmıştı. Tam ben duştan sonra yatağa yattığımda Julie de ilk defa evde değildi. Santa Cruz'da bir kutlamaya gitmişti. Nick bu kez Julie'nin onu durduramayacağını biliyordu. Julie'nin kocası Bill ertesi sabah 6 ile 7 arası gelip Nick'i kontrol edecekti. Öldüğünü de o zaman öğrenmişti. Nick onu durduracak ya da kurtaracak kimsenin olmadığını biliyordu. Bu kez tamamen yalnızdı. Onu öldüreceğini bildiği bir maddeden amacına ulaşmasına yetecek kadar almıştı. Bu çok anlamsızdı. Onun için her şey yolunda gidiyordu. Çok mutluydu. Önceki gece konser de çok iyi geçmişti. Biz fark etmeden depresyona mı girmişti yoksa manik miydi? Ne kadar çekiciydi, ne kadar yetenekliydi, ne kadar çok seviliyordu. Ama ölmüştü işte. Bu kez başarmıştı. Gerçekten bunu mu amaçlamıştı yoksa sadece Rus ruleti gibi bir şey daha sınırlarımı zorlamak istemişti? Bunu bilmenin yolu yoktu, asla da olmayacaktı. Yoksa gerçekten bunu mu planlamıştı? Belki de sonunda hastalığı onu yenmişti. Belki turnede kapasitesinin farkına varması ve Link 80'i kaybetmesi onu bu hale getirmişti. Ama son zamanlarda yeni grubu Knowled çok heyecanlıydı. O gece ne olmuştu? Aklımdan neler geçmişti? Neler düşünüyordu? Umutsuz muydu? Aşırı sevinçli miydi? Bunu asla öğrenemeyeceğim. Sadece tahminlerde bulunabiliriz. Manik depresiflerin depresyonda oldukları zamanlarda nadiren intihar ettiklerini öğrendim. Bunu yapmak için kendilerini iyi hissedip hafif manik olmayı ve kendilerinde bu cesareti hissetmeyi beklerlermiş. Ne olduğuna dair hiçbir not ya da ipucu bırakmamıştı. Sabah 3 ile 4 arasında ben bir aşağı bir yukarı gidip gelirken arkadaşlarına telefon etmişti. Beni arayabilirdi ama bunu hissedebileceğimi ve onu durdurmaya çalışacağımı biliyordu. Bu kez durdurulmak istememişti. Yavaşça telefonu kapattığımda hıçkırıklara boğuldum ve hiçbir sebep yokken merdivenlerden aşağı koşmaya başladım. Aşağı, aşağı, hıçkırıyordum. Öylesine aşağı koşuyordum, öylesine. Söylediğim kelimeler kafamda çınlıyordu. Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Bu kez şakayı yapan Tanrı'ydı. çok uzun süredir hayatımı aydınlatan o parlak ışık birdenbire ve sessizce sönüp gitmişti. Beni içine çekmeye başlayan karanlığın farkında bile değildim. Uçurum. Kahramanlığa soyunup uçurumun bu kadar kenarından gitmek korkutur seni izleyenleri. Soluğunu kesmeyi seversin kalabalığın. Havada bir uğultu, sebep olduğun dehşet, harekete geçirdiğin toplu heyecan, isteri dağları, panik, gerilim, dehşet. Düşecek mi? Cesaret edecek mi? Umursayacak mı? Ölecek mi? Yaşayacak mı? Başaracak mı? Güven, ses ya da kan içinde. Kenarında yürürsün uçurumların. Dalga geçersin, bütün kaderleri alaya alırsın. Kalplerimizi ve yaşamını riske sokarsın. Peki zaferin bedeli ne? Kayıp çocuk. Zavallı kayıp çocuk. Dolanırsın durmadan kendi yaptığın labirentte. Sarsılırsın öfke, dehşet ve hiddetle. Ok atarsın gölgeleri tutturmaya çalışarak sisin içinde. Hayaletlerin suçlu olmasını isteyerek. Fakat yalnız kendi ismin yansır karanlıkta. Seni seviyoruz. Buradayız. Karanlıkta seni bekliyoruz. Eller uzanmış, yakalamaya çalışarak seni tutmaya çalışıyor. Ve seni korumaya çalışırken sonsuz kalp ağrıları çekiyoruz. Çırpınıyorsun ve çığlık atıyorsun. Düştüğünü sanarak, yardım isteyerek, umutsuzca. Fakat buradayız Nick. Seni tutacağız. Yanında olacağız. Seni seviyoruz. Sarı güllerden bir deniz. Julie aradıktan birkaç dakika sonra yakın arkadaşlarıma telefon ettim. Gelenler Nick'in ve benim arkadaşlarım Joe Schumann, Cat Jewett ve Beverly Devstu. Dostlarım Victoria, Leonard ve Nancy sonradan geldiler. Bunun dışında tek hatırladığım acı dolu anılar, derin bir keder ve dinmeyen gözyaşlarıydı. Kalbim bir bıçakla ikiye kesilmiş gibiydi. Neler olduğunu, bundan sonra neler olacağını düşünemiyordum bile. En azından çocuklarım için mantıklı davranmalıydım. Şimdi onları düşünmek zorundaydım. Julie ile konuştuktan hemen sonra titreyen ellerle John'u aradım. O kadar sersemlemişti ki çok az konuşabildi. Ona haberi çocuklara verirken yanımda olmak isteyip istemediğini sordum. Onun gelmesini beklemeden benim söylememin daha iyi olacağını söyledi. Şehir dışındaydı ve gelmesi zaman alacaktı. Etrafımda olup bitenlerin farkında değildim. Tek bildiğim bunu çocuklara söylemek zorunda olduğumdu. Çocuklardan ikisi geceyi arkadaşlarının evinde geçirmişlerdi. Onları arayıp öğle yemeğini eve gelmelerini söyledim. Eğlencelerini böldüğüm için bana kızmışlardı. Yemeği onlarla yemek istediğimi söyledim. Onlar da biraz söylendiler. Bu arada diğerlerine bir şey söylememem gerektiğini biliyordum. Beşini karşıma topladığımda öğlen olmuştu. En küçükleri Zara bir hafta içinde onuna basacaktı. Max 11, Vanessa 12 yaşındaydı. Victoria 2 hafta önce 14'üne basmıştı. Sammy 15'indeydi. Böyle bir kaybı göğüsleyebilecek kadar olgun değillerdi. En çok korktuğum da Nick'in ruh ikizi Sam'di. Nick'e tapardı. Nick onun kahramanıydı. Yatak odamın sağında güneş alan, manzaralı, sarı çiçekli mobilyaları olan küçük bir oturma odası var. Çocukları bu odada beklettim. Odanın boyutları ve verdiği rahatlık hissinden dolayı aile toplantılarımızı hep burada yaparız. Çocuklar odaya girerlerken canları sıkkın görünüyordu. Cumartesilerini mahvettiğim için onlara haksızlık ettiğimi düşünüyorlardı. Oysa hayatları boyunca unutamayacakları bir bomba patlatmak üzereydim. Onları düşünürken kendimi cellat gibi hissediyordum. Bir halka oluşturmalarını ve kollarımızı birbirimize dolamamızı istediğimde bana güldüler. Bu daha önce hiç yapmadığım bir şeydi. Ama aklıma başka bir yol da gelmiyordu. Hepsine dokunayım, hep birbirimize yakın olalım istiyordum. Bu ölümcül darbeye rağmen aramızdaki sevgi bağının kopmayacağını onlara hatırlatmak istiyordum. Nick de her zamanki gibi bu bağın içindeydi ve hep olacaktı. Buna grup kucaklaşması diyerek benimle dalga geçtiler. İçlerinden bazıları bunun saçma olduğunu söyledi. Ama suratımı ve gözlerimi gördüklerinde ne olduğunu anladılar herhalde. çok kötü bir haberim olduğunu söyledim. Sem'in gözleri benden uzaklaştı. Ona bakarken ağlamaya başladım. Ne oldu diye sordum. Nick dedim. Ne? Nasıl? Korku dolu bakışlarını bana çevirdiler. Ben de onlara anlattım. Nefesim kesilerek o öldü dedim. Ne demek öldü? Sem paniğe kapılmıştı. Öldü. O öldü. Sizi seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Tıpkı onun gibi. Bu sabah öldü. Bunu söylememin başka yolu yoktu. Böylesine yıkıcı bir darbeyi daha güzel bir şekilde söylemenin yolu yoktu. Beşinin de kalbine bir bıçak saplamışım gibi hep bir ağızdan çığlık atmaya başladılar. O sesi asla unutmayacağım. Hıçkırıklara boğulup birbirimize sarılırken uzun, korkunç ve ulumaya benzeyen acı dolu sesler. Uzun bir süre beraber ağladık. Sonra onlara bunu nasıl anlatacaklarına, kendilerinin karar vereceğini söyledim. İsterlerse arkadaşlarıyla olabilir, isterlerse dışarı çıkabilir, yalnız kalabilir ya da benimle olabilirlerdi. Kendilerini tehlikeye atacak bir şey olmadığı sürece her şeyi yapabilirlerdi. Bir de birbirlerine destek olmalarını istiyordum. O andan itibaren tek vücut oldular. Ağlayarak, hıçkırarak, konuşarak ve birbirlerine sarılarak bir odadan diğerine sürüklendiler. Ben de onlar gibi sersemlemiştim. Bunu ne anlayabiliyor ne de sindirebiliyordum. Ev halkı haberi kısa zamanda öğrendi. Etrafımdaki herkes hıçkırıklara boğularak ağlıyordu. İnsanlar gelip gidiyorlardı. Planlar yapıp kararlar vermem gerekiyordu. Birdenbire Nick'in cenazesinden söz etmeye başlamıştık. Bu bana çok saçma geliyordu. Onun kravatı, onun gömleği, onun kaykayı, onun köpeği, belki de onun ilaçları, onun bakıcıları, onun herhangi bir şeyi. Peki ya onun cenazesi? Bu çok saçmaydı. Hala inanamıyorum. Rahip gelip benimle konuştu. Ağlamaktan başka bir şey yapamıyordum. Cenaze gününü kararlaştırdık. John gelip benim adıma telefon görüşmeleri yaptı. Ben isimlerin yazılı olduğu listeleri gözden geçirdim. Kimseyle konuşmadım. Çocuklarla ilgilendim, kararlar verdim ve Julie'yi aradım. Benim gibi onun da evi, hayatı, kalbi ve çocukları karışıklık içindeydi. Julie, Nick'in diğer annesiydi. Takım anneler kaybetmişlerdi. Bizim suçumuz olmadan Nick parmaklarımızın arasından kayıp gitmişti. Büyük bir çocuk, bir yetişkin gibi bunu kendi yapmıştı. Onu kaybetmiştik. Hala bunu kabullenemiyorum ve bunun geleceğimiz için ne anlama geldiğini anlamıyorum. Cenazesinde müzik istediğimden emindim. Onun sevdiği şarkılar ve kendi şarkıları çalacaktı. John hala büyük çocuklarımıza ulaşmak için uğraşıp duruyordu. Betty ve kocasına hala ulaşamamıştık. Tek bildiğim hafta sonu için Tahoe Gölü'nde olacaklarıydı. Hayatı boyunca ilk ve son kez Betty bana telefon numarası bırakmayı unutmuştu. Ve onu bulmanın yolu yoktu. Yapabileceğim tek şey aramasını beklemekti. Julie'yi ailesiyle birlikte akşam yemeğine çağırdım ve onu ne kadar sevdiğimi, Nick için ne kadar çok şey yaptığını söyledim. Bir şekilde onu suçlayacağımdan korkuyordu. Bunu nasıl yapardım? Julie Nick'e hayatını ve evini vermiş, her şekilde ona kalbini açmıştı. 5 yıl boyunca başka hiçbir insanın yapamayacağı her şeyi Julie, Nick için yapmıştı. Bunları unutmam mümkün müydü? İnsanları aradık. Çiçekler ve ziyaretçiler geldi. Hiçbirini tam hatırlamıyorum. Çocukların odasına girip çıkıyordum. Şimdi de yaptığım gibi çoğu zaman ağlıyordum. Gidip Nick'in odasında oturuyor ve olanlara inanamıyordum. Her an eve gelecekmiş gibiydi. Bu bir hile, bir şakaydı. Nick dalga geçiyordu. Bu çok yanlış ve saçmaydı. Onsuz nasıl yaşardım? Aniden birileri elime telefonu verdi ve çok tanıdık bir ses duydum. Arayan Tom'du. Birileri ona haber vermişti. Birkaç dakika içinde yanımdaydı. Bana sarılıyordu. Varlığı bana güç veriyordu. Gelmesinin tek nedeni üzüntü müydü bilmiyorum. Belki o anda bunu kendi de bilmiyordu. Belki de orada olması gerektiğini hissetmişti. Sebebi ne olursa olsun, yanımda olduğu için ona minnettardım. sonraki hafta boyunca yanımdan hiç ayrılmadı. Daha önce yaptıkları, bana çektirdiği acılar hiçbir şey umurumda değildi. Gerektiğinde, ona en çok ihtiyacım olduğunda, tıpkı Nick'in dediği gibi benim yanımdaydı. Benim gibi Nick'in de ona şükran duyacağını biliyordum. Onun, benim yerime anneme iyi bak dediğini duyar gibiydim. Bana iyi baktı Nick. Herkesin bakabileceğinden daha iyi. Geçen yazın bütün acısını unutturdu. Ayakta kalmamı sağladı. Güçlü olmak için, bana güvenen diğer insanlara yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapmak zorundaydım. Bunu atlatabilmek için herkes bana güveniyordu. Bunu yapamayacağımdan korkuyordum. Ama ne olursa olsun bununla baş etmek zorunda olduğumu biliyordum. Cenaze için sarı güllerde karar kıldık. New York'taki yeğenim Sasha'yı arayıp gelmesini ve Betty'nin düğünündeki gibi Ave Maria'yı söylemesini istedim. Onun kendisi için şarkı söylemeye geldiğini bilseydi Nick çok mutlu olurdu. Sasha'yı çok severdi. Çalabileceğimiz en uygun şarkıyı bulmak için Nick'in şarkılarını dinledik. Başka insanlar da bizi telefonla arıyordu. Annemin New York'taki en iyi arkadaşını arayıp bunu anneme onun söylemesini istedim. John'dan da Bill'in ailesini aramasını rica ettim. Nerede olurlarsa olsunlar, Bill'in ve ailesinin bunu öğrenmeye hakları vardı. Nick onun oğluydu. Neler olduğunu bilmesini istiyordum. John onu aradığında kibar ve nazikti. Hala Betty'ye ulaşamamıştık. O akşam yemek masasında çok kalabalıktık. Kör gözlerle etrafındaki tanıdık yüzlere bakıyordum. Yayıncım ve eşi Carol ve Richard Baron, 18 yıl boyunca Nick'e bakan ve onu seven Lucy, Nick'in psikiyatrı Dr. Silfert, Julie ve kocası Bill, çocukları hepsi oradaydılar. Bizim kadar onlar da yıkılmışlardı. Arkadaşlarım, asistanım Heather, Tom ve 7 çocuğum da oradaydılar. Sadece Nick ve Betty yoktu. Ondan kalmasını istememe rağmen John kendini toparlamak için birkaç saatliğine eve gitmişti. Sanırım Tom'un orada oluşu John'un kendini tuhaf hissetmesine sebep olmuştu. Ben bir şey yediğimi sanmıyorum. Sofrada doğum günümde Nick'in bana yazdığı mektubu okudum. Yemek bittikten sonra Betty aradı. Beni ne kadar çok sevdiğini hatırlatmak için aradığını söyledi. Bu sevecen davranışa acıyla karşılık vermek büyük bir hassızlıktı ama olanları ona söylemekten daha fazla kendimi alakoyamadım. Gün boyunca basından telefonlar almıştım ve Betty'nin bunu haberlerden ya da gazetelerden değil benden öğrenmesini istiyordum. Diğer çocuklarım gibi onun da çığlıkları arabada yankılandı. Artık bu ses tanıdıktı. Belki bu Betty için daha da zordu. Bebeğimizi kaybetmiştik. Hemen eve geleceklerini ve birkaç saat içinde yanımızda olacaklarını söyledi. Bundan sonra da karışıklık devam etti. Ama sonunda Betty geldi. İkimiz de saatlerce ağladık. Bu gerçek bir kabustu. Bundan asla uyanamayacaktık. Nick de asla uyanmamayı seçmişti zaten. Ertesi gün cenaze evine tabutu almaya gittik. John, çok yakın arkadaşlarım Katie ve Joe, asistanım Heather ve Betty de benimle geldiler. Bütün ofis nefret ettiğim bir kelime olan hazırlıklara yardım etmek için gelmişti. Cenaze evinde son derece kötü bir odanın yerinde tabutları görmek dayanılmaz bir şeydi. Nick için bir oda, bir tabut ve evden bir kıyafet seçmiştik. Nick'in ayakkabıları elbiselerimin olduğu odaya saçılmıştı. Onları kaldırmam günlerimi aldı. Sanki onları orada bırakırsam Nick gelip giyecek ya da kendi kaldıracaktı. Pazartesi mezarlığa gidip Nick'in mezarına baktım. John ve Betty de benimle geldiler. Mezarlıktaki insanlar Nick'i ne kadar çok sevdiklerini söylediklerinde içim bir tuhaf oluyordu. Bayılmamam bir mucizeydi. Üstümde ağırlaşan kıyafetlerle küçük, mutsuz ve siyah bir kuşa benziyordum. Yemek yememiştim. Bir daha yemesem de umurumda değildi. Niçin yemek yiyecektim ki? Nick ölmüştü. Çocuklar ve yakın arkadaşlarımızla o gece ilk defa cenaze evine gittik. Nick'i görüp görmeyeceğimize karar vermek zorundaydım. Onu kollarıma almak, bebekken yaptığım gibi pışpışlamak ve ona son bir kez sarılmak istiyordum. Ama gerçeği görürsem bunun beni öldüreceğinden korkuyordum. Bu yüzden kendimi suçlu hissetsem de bunu yapmadım. En büyük 3 çocuğum onu gördüler ve yıkıldılar. Jül ve birkaç kişi daha bunu yaptı. Odadan gelen hıçkırıklar beni mahvediyordu. Salı günü Nick'in sarı güllerle kaplı tabutunun yanında otururken yüzlerce insan geldi. Çocuklarım ağlıyordu. John, Julie, onun ailesi, bir sürü tanıdık yüz oradaydı. Bazıları kalabalığın içinde ayakta duruyordu. Ama şokta olduğum için çok azını hatırlıyorum. Bu çok merhametsizce. Tom'un her zaman yanımda olduğunun, gelenleri karşıladığının farkındaydım. O da Nick'i severdi. Nick'i hepimiz çok severdik. Tom hayatıma geri dönmüştü. Bu Nick'i de çok sevindirirdi. Bizi tekrar bir araya getirmek, Nick'in çok istediği bir şeydi ve belki de bu onun bana son armağanıydı. Cenaze evinde bir ara başımı kaldırıp Billy ve ailesini orada görünce çok şaşırdım. Bill iyi görünüyordu ve birçok açıdan hiç değişmemişti. Takım elbise giymişti. Hayatını düzene sokmuş gibiydi. Ona bakarken tek düşündüğüm şey Nick'in aramızda oluşturduğu bağdı. Bill bana hayatımın en güzel armağanını vermişti. Ona doğru yürüdüm, kucaklaştık. Ona ne kadar üzgün olduğumu söyledim. Beraber tabutun yanına gittik. Bir zamanlar aşk olan şey sonradan hayal kırıklığına, daha sonra kedere ve en sonunda arkadaşlığa dönüşmüştü. Ona Nick hakkında anlatmak istediğim çok şey vardı. Bile çok şey borçluydum. Hayat tarzı ve kötü alışkanlıkları onu bizden uzaklaştırmıştı. Artık hepimiz için çok geçti. Ama yanımızda olduğu için ona minnettardım. Bill bir ay önce tesadüfen bir programa yazıldığını, 20 yıldır ilk defa uyuşturucudan kurtulduğunu, gelip Nick'i görmeyi planladığını söyledi. O bunu yapamadan Nick'in aramızdan ayrılmış olması kaderin bir cilvesiydi. Ertesi gün onu kilise merdivenlerinde sağ kenarda ailesi ve bir arkadaşıyla gördüm. Tabutu taşıyanların basamakları çıkmalarını bekliyordum. Bu sefer hiç konuşmadan ona bir kez daha sarıldım. Artık daha sık konuşuyoruz ve zaman zaman buluşuyoruz. Ona Nick'i anlatıyorum. İyi dost olduk. Umarım Nick onun koruyucu meleği olmuştur ve onu güvende tutuyordur. Bir felaket yeter. Bill bana çok nazik davrandı ve eski bir yarayı iyileştirdi. Ama her şeyden önce bana Nick gibi bir armağan verdi. Bunun için ona daima minnettar kalacağım ve onun iyiliğini isteyeceğim. Tören şık bir kilisede oldu. Her şey çok güzeldi. 1100 kişi gelmişti. Nick'in ve benim arkadaşlarım. Nick'i müzik piyasasından tanıyanlar, yayıncılarım, ailemiz ve dostlarımız. Trevor ve Todd, Bill Campbell, Nick'in iki bakıcısı Cody ve Paul, iki arkadaşı Max Levitt ve Sam Ewing, Sam Demick, tabutu taşıyorlardı. Nick'in küçük kardeşi Max onların yanında yürüyordu. Nick'i sunağa taşırlarken ben de tek başıma onun arkasından yürüyordum. 4 ay önce Nick benimle bu merdivenlerden inmişti. Betty'nin düğünüydü. Onu ne kadar çok sevdiğimi söylemiştim. Nick hep benim yanımda olmuştu. Şimdi de ben onun yanındaydım. Bunu Nick için yapıyordum. Bunu ona borçlu olduğumu hissediyordum. Elimde hayatı boyunca uyurken yanına aldığı küçük ve tüylü Gizmo adında bir oyuncak hayvan taşıyordum. Şimdi diğerleriyle birlikte masamın üstünde duruyor. Yeğenim Sasha Ave Maria'yı söyledi. Biz de Nick'in bir şarkısını çaldık. Bu herkesi çok etkiledi. Trevor, Todd, Beatrix ve Max Levitt ağıtları söylerlerken çocuklar, ben ve 1100 kişi hıçkırıklarla ağlıyorduk. Törenin sonunda Wild Diamond Rush grubunun Wind Bene Your King, Kanatlarının Altında Rüzgar şarkısını söyledi. Bu, Nick hakkında hissettiğim her şeyi ifade ediyordu. Benim kahramanım olduğunu biliyor musun? Sen güçlüydün, bense güzel. Baktığım her yerde yüzlerce sarı gül vardı. Artık sarı güller bana hep Nick'i hatırlatacak. Cenazeden sonra 300 kişi eve geldi. Artık her şey bitmişti. Yani hemen hemen. Ertesi gün gömme işi vardı. Daha doğrusu Nick'i mezarlığa bırakacaktık. O gece hiç uyuyamadım. Sabah 6'da aklıma bir fikir geldi. Çocuklarımı yine o siyah elbiseler içinde görmeye dayanamazdım. Yeterince acı çektiklerini biliyordum. Formaliteler umurumda değildi. Kilise mezarlığına sadece ailemiz ve bir avuç dost gelecekti. Sabahın köründe hepsini arayıp Nick'in şerefine zevksizlik gününü kutladığımızı söyledim. Madem bizi yüzüstü bırakacak kadar zevksizdi, biz de onu çok şaşırtacak şekilde giyinecektik. Herkes gördüğüm en kötü şekilde giyinmişti. Allı pullu kravatlar, boyanmış gömlekler, çiçekli asker botları ve rak yıldızı gözlükleri. John Versace'den giyinmişti. Ben de o ana kadar siyah giyineme rağmen o gün renkli giyinmiştim. Bu çocukların hoşuna gitmişti. Kısa sürede hazırlanmıştık. Müzisyen bir arkadaşımız program müzikleri ve Susam Sokağı'ndan bölümler çaldı. Küçük kilisede renkli güller vardı. İki papaz kısa bir dua okudular. Dışarıda motosikletli birçok polis bekliyordu. Belediye başkanı basını uzak tutmak için bize bir araba korteji hazırlamıştı. Kiliseye girmeden önce tokalaştığım polislerin hepsinin gözü yaşlıydı. Sanırım burada Nick'e veda etmemiz gerekiyordu. Ama bunun nedenini anlayamıyordum. Onu orada bırakmadım. Kalbimde taşıdım. O hep yanımda olacak. O bedenimin bir parçası. Ondan vazgeçemem. O bana ait. Tıpkı benim ona ait olduğum gibi. Çünkü biz birbirimize kalplerimizi verdik. Yılları, acıları, yenilgileri, zaferleri ve sonsuz sevinçleri paylaştık. Bunlardan vazgeçemem. Asla. Nick'i sevmenin kaybetmekle ilgisi yoktu. Onu sevmek, kazanmak, ummak, inanmak, denemek, yeni yollar keşfetmek, bunlar işe yaramayınca diğerlerine girmek demekti. Nick bana değerli birçok şey öğretmişti. Bunların arasında en önemlisi de birini sevmekti. Onun bana öğrettiklerini asla unutmayacağım. Onsuz hayat nasıl olacak? Bazen buna dayanamayacağımı hissediyorum. Hala öldüğüne inanamıyorum. Bazen telaşla, bazen sakince günlerimi ve gecelerimi doldurmaya çalışıyorum. Albümleri karıştırıp onun resimlerine bakıyorum. Ailenin diğer üyeleri için de bunların birer kopyasını yaptırdım. Kliplerini düzene sokup günlüklerini okudum. New York'taki avukatla son albümünü piyasaya sürmek konusunda konuştum. Bu kitap üstünde çalıştım. Ve Nick için bir anma konseri düzenledim. Bir de vakıf kurdum. Anısının hep yaşamasını istiyorum. İnsanların onu hatırlamalarına, tanımalarını, onun benim için ne kadar önemli olduğunu, onu ne çok sevdiğimi, onun beni ne çok sevdiğini, hepimizin onu ne kadar sevdiğini bilmelerini istiyorum. İnsanların Nick'in ne kadar sıra dışı olduğunu, ne kadar çok güldüğünü, bize ne kadar büyük bir mutluluk getirdiğini, ne kadar yetenekli, akıllı ve sevecen olduğunu bilmelerini istiyorum. Bu onun boşluğunu doldurur mu? Sanmıyorum. Hiçbir şeyin bunu başarabileceğini sanmam. Sonsuza dek kalbimde bir boşluk olacak. Onun yerini hiçbir şey tutmayacak. Sevip ilgileneceğim, hep benim yanımda olacak 8 harika çocuğum daha var. Ve her biri Nick kadar değerli. Her zaman olduğu gibi hayatımı şimdi de onlara adayacağım. Umarım çok güzel şeyler yaşarız. Bu durumda bunları Nick'e anlatmak isteyeceğimi biliyorum. Onu her zamankinden çok özleyeceğim. Bu kolay kırılmayacak bir özlem zinciri. Nick benim sadece oğlum değil, en iyi arkadaşımdı da. Onun hayatı hepimiz için parlak bir ışık. Onu seven ve tanıyan herkes için sevginin ve umudun bir sembolü olmuştu. Odası eskisi gibi duruyor. Sanki Nick gelecekmiş gibi temizleyip düzenledim. Eşyalarını dağıtabileceğimi sanmıyorum. Jülün'ün evinin yanındaki kulübesini görmeye gitmedim. Bu benim için çok daha acı verici olacaktı. Biraz zaman geçtikten sonra giderim. Jülü de oradaki odasını temizlemiş. Nick o evde, o odada öldü. Bunu düşünmeye dayanamıyorum. Başsağlığı mektuplarından birinde Nick'i ölmüş değil de yaşamış biri olarak düşünmemiz söyleniyordu. Bu hoşuma gitmişti. Nick güzel, zor, sonsuz sevgi, tutku ve heyecanla dolu bir yaşam sürdü. Onun için hayat, sıçramalar, atlamalar, gürültü, ışık ve müzikle dolu uzun bir konserdi. Bu Nick'ti ve hep böyle kalacaktı. Zamanla onu yüzümüzde tebessümle düşünmeye ve ondan gülerek bahsetmeye başladık. Onunla ilgili çok sayıda anımız var. Onun öldüğüne inanmak çok zor. Bazen bir an için bunu unutuyorum ya da unutmak istiyorum. Diğerleri onu rüyalarında görüyorlar ve onu gerçekten gördüklerini düşünüyorlar. Onu hep yanımdaymış gibi hissediyorum. Böyle konularda hiç deneyimim yok. Acaba gerçekten yakınlarda ve beni görüyor mu, yoksa bu sadece benim hayal gücümü bilmiyorum. Bizi gördüğünü, gerçekten yanımızda ve huzur içinde olduğunu bilmek isterdim. Her şeyden çok da mutlu olduğunu bilmek isterdim. Bizim gibi o da bunu hak ediyor. Nick'in hayatı bir zaferdi. Çok kısa zamanda çok şey başardı. Birçok insan için o bir lütuftu. Hepimize çok şey verdi. Aldığından fazlasını verdi belki de. Nick'in bana verdiği en güzel armağan iyileşmekle ilgiliydi. Onu kaybettiğimde öyle çok üzülmüştüm ki kendi korkularımla yüzleştim. Hayatım boyunca en çok kaybetmekten korktum ve Nick benden hep beklediği bir cesaretle bunu göğüslememi sağladı. Acıdan, kaybetmekten, anılardan ve bazen onu dayanamayacağım kadar çok özlemekten kaçamam. Bununla yaşamayı öğrenmek, hayatlarımızı güzel ve anlamlı kılmak zorundayım. Yine mutlu olacağız. Güzel günler göreceğiz. Birbirimizin yanında olacağız. Tekrar gülmeye başlıyoruz. Çocuklarımın da gülümsediklerini görüyorum. Nick öldükten bir yıl sonra Campbell'ın bir bebeği dünyaya gelecek. Hepimizin farklı umutları var. Bunlar Nick'in bize son armağanları. Bahar gelecek, yazlar yaşanacak, onsuz tatiller olacak ve hepimiz onun yanımızda olduğu zamanları hatırlayacağız. Anılar ve Nick'in hoş kokusu uzun süre aklımızda kalacak. O her birimize bir şeyler bıraktı. Bir armağan, bir düş, bir anı. Eskisinden biraz daha fazla cesaret, daha büyük bir düş. Hayat, hayal kurmak, ummak ve cesaret etmek demektir. Sevdiklerimiz bizi terk ettikten sonra bile yaşamaya devam etme cesareti demektir. Nick kalplerimizde yaşıyor. Her zamanki gibi göz kamaştırıcı bir şekilde tebessüm ederek, kahkaha atarak ve şarkı söyleyerek dans ediyor. O, anısını tapsadece tutup daima hatırlayacağımız bir göktaşıydı. Bana 10 ömre bedel mutluluk yaşattı. Bunu hiç unutmayacağım. Seni seviyorum Nick. Teşekkür ederim. Tanrı seni korusun. Bir gün seni tekrar göreceğim. Vazgeçme. Daha fazla katlanamayacağımı düşündüğümde, hayal kırıklığına uğradığımda birçok kez takımımdan biri kolunu bana dolar ve iyi olacağımı söyler eğer vazgeçmezsem. Çok başarılı oldum yaşamda bazen. Zirvede bulundum, bazen de yıkıntılarda. Moralim bozuldu, düştüm. Ama yaşamın seyri bu. Daha fazlasını asla bekleyemezsin. Yarısında kazanıyorsun zamanın, yarısında yerdesin. Güzelliklerle de dolu bu dünya, nefretle olduğu kadar. Ama yaşamın seyri bu. Bazı şeyler hiç değişmez. Aklını kullan ve olumluya yönel. Vazgeçme asla. İyi olacaksın. Uyuşturucu gibi, kavga etmek gibi, olumsuzluklar bir yerde telkin edilir her gece. Aklın zayıflığının örnekleri kurulur. Bilgi yaymayı bırakma. Yaşamanın sonuna kadar pek çok insan nefret dolu. Çoğu manyak. Etkileyebilir seni. Yaşam yeniden düzenlendiğinde bir gerçek bu, kanıtlanmış. Verdiğini alırsın ve bir etki yaparsın. Yaşamını sürdürdüğün şekilde. Nick Traina. Kitabın sonu.